Şimdi dinleyeceğiniz program tekrar yayındır.
Atilla Türker'le Markaj başlıyor.
Herkese merhaba, hoş geldiniz. Ben Özgür Sancar. Sevgili Atilla Türker'e bugün ben yardımcı olacağım. Atilla abi merhaba.
Merhaba, estağfurullah.
Nasılsınız Atilla abi, iyisiniz?
10 numara 5 yıldız, her şey çok güzel.
Bugün sabah erken kalktınız değil
erken,
mi? Bir işiniz
evet,
vardı.
Vardı.
Mahkemeye davetliydiniz.
Evet, kıyafetinden belli değil mi? Güzel evet, giyindim, ceketimi, evet. Gömleğimi taktım, sağ ol. Evet, mahkemem vardı.
Nedir bu
vardı.
Mahkeme, mesele nedir? Bunu konuşarak başlayalım.
Değil mi? Hay hay, tabii seve seve. 11. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeydi bugün sabah. Sayın hakime ifade verdim. Olay şu. 3-4 yıl önce yazdığım haberler doğrusuna ifade verdim. Erzurumspor'la Antalyaspor arasında geçen bazı olaylar vardı. Fazla detaya girmek istemiyorum ama Antalyaspor'un Erzurumspor'a bedava verdiği futbolcular vardı. Fakat sonra Erzurumspor Antalyaspor'u arıyor bilmeden. İşi bilmeden bazı görevliler. Diyor ki bu parayı biz nereye yatıralım diye. Sonra olay ortaya çıkıyor. Kısa kesmek istiyorum. Olay şu. Erzurumspor'un verdiği paralar Antalyaspor'un eski başkanının cebine, kasasına senet olarak gidiyor. 650 bin euro. Yani Antalyaspor...
İsim vermekte mahsur var mı?
Gültekin Gencer. Eski başkan Gültekin Gencer. Erzurumspor'un eski başkanı da Ali Demirhan. Hı hı. Arasında geçen bir olay bu. Lafın özü şu. Antalyaspor bedava verdi gözüküyor. Erzurumspor'da o iki futbolcuya karşılık 650 bin euroluk senetleri Antalyaspor'un eski başkanına verdiği olarak gözüküyor. Ben bunu neye dayanarak yazıyorum? Bunlar iddia falan değil. Evet. Bunlar bağımsız denetim şirketinin hazırladığı rapor. O rapor bende var. Yayınladım. Sayfalar dolusu şeklinde. Ki o süreçte Antalyaspor'un eski başkanı Gültekin Gencer beni çok aradı. Mesaj yazdı. İlle görüşelim diye. Gerek yok dedim. Yani belgeleri çürütecek bir başka bir belgeniz varsa buyurun yayınlayalım
bize
falan.
Bize yayınlar değil mi?
Gayet
cevap
tabii. Gayet tabii.
Hemen der ki bu iddialar asılsızdır, işin tabii. Aslı budur, benim belgem de budur. Bana isnat edilen suçlamaların tamamı gerçekleşir der ve bunu ispatlar, size yayınlarsın.
Gayet tabii. Hatta o zaman tabii kesinlikle, hatta o zaman kendisi bana şunu yazmıştı. WhatsApp'ımda duruyor yani. Ben hep saklarım bu tür şeyleri. Mevcut yönetim içinde yazsanıza falan dedi bana WhatsApp. Dedim ki seve seve. Yani hiç kimse bizim babamızın oğlu değil. Babamızın oğluna da yazarız.
Sonuç itibariyle siz A ya da B kişisi için yazmıyorsunuz. Ortada bir çarpıklık, bir yozlaşma, bir usulsüzlük varsa bir gazeteci olarak bunun üstüne gidiyorsunuz.
Can alıcı cümleyi söyleyeyim, düşünebiliyor musunuz? Erzurumspor kulübünün kestiği, verdiği senetler Antalyaspor başkanı görevden bıraktıktan sonraki tarihlere. Yani başkan, Antalyaspor'un eski başkanı görevi bırakmış Gültekin Gencer. Senetler ise görevi bıraktıktan sonra Gültekin Gencer'e kesilmiş.
Galatasaray bir açıklama yaptı.
Öyle mi?
Profesyonel futbolcu Yunus Belhanda'nın sözleşmesi tek taraflı ve haklı sebeple feshedilmiştir diyor Galatasaray. Çok özür dilerim.
Estağfurullah, lütfen.
Bunun açıklaması, devamını, tabii. Ayrıntısına paylaşayım dinleyicilerimizle. Çünkü maçtan sonra, Sivas Spor beraberliğinden sonra yöneticiler Twitter'da, Instagram'da dolaşacağına bu sahayı düzeltsinler. Florya'nın zemini bile buradan daha iyi demişti. Bunun üzerine çok büyük bir tepki oluştu Galatasaray yönetiminde. Bunu biz biliyoruz. Ayrıca performansı nedeniyle de Yunus Belhanda çok sorgulanıyor. Ki sorgulayanlar da haktı. Onlardan bir tanesi de benim. Şunu söylüyor Galatasaray yönetimi Atilla abi.
Evet.
Profesyonel futbolcu Yunus Belhanda ile Galatasaray Sportif Sinayi ve Ticari Yatırımlar AŞ arasında akdedilen 3 Temmuz 2017 tarihli profesyonel futbolcu transfer sözleşmesi Yunus Belhanda'nın 7 Mart 2021 tarihli Galatasaray Demir Grup Sivas Spor müsabakasından sonra Beyin Sport'ta yapmış olduğu röportajda kulübün imajına ve kulüp yönetim kurulu üyelerinin saygınlıklarına zarar veren ve hakarete varan beyanlarda bulunması sebebiyle ve daha öncesinde de sözleşme ve kulüp iç disiplin yönetmeliklerine ısrarlı şekilde aykırılık teşkil eden eylemlerde bulunmasının taraftar arasındaki ilişkiyi çekilmez hale getirmiş olması, yani her iki taraf kulüple Yunus Belhanda arasındaki ilişkiyi çekilmez hale getirmiş olması nedeniyle Yunus Belhanda'nın profesyonel futbolcu sözleşmesi FIFA oyuncuların statüsü ve transferleri talimatının 14. maddesi uyarınca 10 Mart 2021 tarihinden itibaren derhal tek taraflı ve haklı sebeple feshedilmiştir diyor Galatasaray yönetimi. Bence çok esaslı bir araştırmanın sonunda Belhanda'nın kusurlu olduğunu ve bu kusura istinaden Belhanda ile ilgili sezon sonuna kadar hiçbir yükümlülüğün olmadığını da beyan eden bir hukuksal metin olmuş bu.
Evet.
Tek taraflı feshediyor ve haklı sebeplerle yapıyoruz bunu diyor. Ne diyorsunuz Atilla abi?
Hayırlı olsun, iyi olmuş. Yani yeter ki burada Galatasaray Kulübü yarınlarda Belhanda'ya belli bir para ödemek zorunda kalmasın ki bunu da iyice araştırmışlardır. Zaten açıklamada da çok net belli, somut olaylar çerçevesinde biz bu
sözleşmeyi... FIFA oyuncularının statüsü ve transferli talimatının 14. maddesi uyarınca feshedilmiştir diyor. Çok özür dilerim sözünüzü kestim ama kulübün imajına ve kulüp yönetim kurulu üyelerinin saygınlıklarına zarar veren ve hakarete varan. Bunu hakaret olarak değerlendirmişler ki bu maddeye atıfta bulunduklarına göre hukuki anlamda da Galatasaray yönetimi kendini garantiye almış. Öyle algılıyor.
Şimdi elbette ki maalesef sahalar bozuk. Belhanda da başta olmak üzere herkes kendi çapında eleştiri yapabilir. Fakat Belhanda'nın o eleştiriden öte hakarete, saygısızlığa, terbiyesizliğe giriyordu. O açıklamasında, o çirkin yaklaşımında bazı ifadeler vardı. Yani belli kişileri hedef gösterdi. Yani resmen çok büyük bir saygısızlık vardı orada. Haddini bilmesi gerekiyordu her şeyden önce. Çok net yani. Normal bir açıklama değil. Hani bir cümleyle şunu söylenebilir. Elbette ki söyleme hakkı var. Tüm dünyadaki insanların düşüncelerini rahatlıkla ifade etme özgürlüğü var. Şunu diyebilirdi. Saha çok bozuk. Bozuk zeminde bunlar iyi futbol oynanamaz. Elbette ki. Ama o açıklamaya dikkatimi çekerim. Çok net ifadeler vardı. Biraz önce senin söylediğin gibi üstelik bazı yöneticilere hedef alıp da tweet atacağına bunlarla ilgilenseydi falan şeklinde küstahlık, terbiyesizlik boyutunda vardı. İfadeler vardı. Bence iyi oldu.
Peki. Atilla abi, Antalya Spor, Erzurum Spor. Eski bir hikaye, dava devam ediyor. Bu konuyla ilgili çok önemli açıklamalar yapmıştınız.
Evet.
Reklamlardan sonra bunu konuşmaya devam edelim.
Hay hay.
Yalnız şunu hatırlatarak reklamlara gidelim. Antalya Spor'un eski başkanı Güntekin Gencer.
Evet.
Erzurum Spor'a iki tane oyuncu veriyor. Evet. Ama bunları bedelsiz olarak veriyor.
Evet.
Dönemin Erzurum Spor Başkanı, ismini unuttum.
Ali Demirhan.
Ali Demirhan da Erzurum Spor'un bu oyuncuları 650 bin euro bedelle aldığını beyan ederek kişisel şahsi bir çek veriyor.
Evet, kulübün çeklerini veriyor.
Çok özür dilerim, kişisel değil. Kulübün çeklerini Antalya Spor'a veriyor ama Antalya Spor'un kayıtlarına bu iki oyuncu bedava, yani ücretsiz gelmiş gibi gözüküyor.
Ufak bir düzeltme yapayım. O 650 bin euroluk çekler direkt senetler, direkt Gültekin Gencer adına kesilmiş senetler. Gültekin Bey'in direkt kendi cebine giriyor.
Erzurum Spor'dan Antalya Spor'a giden çek değil, direkt Gültekin Gencer üzerine kesilen çek. Halbuki kulüpler düzeyinde bir para alışverişi yok. Antalya Spor bilav eder. Yani iki tane oyuncusunu vermiş Erzurum Spor'a.
Evet.
Ama Erzurum Spor buna rağmen bir senet kesiyor, senet veriyor.
Evet.
Senette o dönemin Antalya Spor Başkanı'nın şahsına.
Aynen öyle. 8 adet senet, her biri 50 bin 100 bin euro arasında değişiyor. Erzurum Spor'u kasasından çıkan 650 bin euroluk senetler, düşünebiliyor musun? Kulübün kasasından çıkan senetler Gültekin Gencer'in, yani Antalya Spor'un eski başkanının adına kesiliyor. Bizzat tarihli, belgeli. Zaten şu anda Google'a giren olursa herkes girebilir. Hatta ben de yollayabilirim. Senetleri tek tek yayınladık. Bağımsız denetim şirketinin raporu da ortada. Çok net yani. O doğrultuda Erzurum Spor'un bir sonraki yönetimi savcılığa suç duyurusu bulundu. Dedi ki bizim eski başkanımız Ali Demirhan kulübü dolandırdı diye suç duyurusu bulundu. Kulüp de beni aradı. Yazılarınızdan doğrusunda sizin tanık olmanızı istiyoruz dediler. Ben dedim koşa koşa, seve seve geliyorum dedim. Evet. Erzurum Spor'a kendi imkanlarımızla gittik. Daha doğrusu Saran Holding karşıladı. Murat'la birlikte gittik. Murat Duymuş'la gittik. Aslan gibi Cumhuriyet Hanımefendisi'ne, savcıya ifademizi verdik. Aradan iki ay geçti. Beni aradı Erzurum Spor Kulübü. Teşekkür ediyorum.
Erzurum'a gittiniz. Erzurum'daki tabii. İfade verdi.
Önceki yılın Kasım ayının 15'inde gittik. İfade verdim. Ve o doğrultuda iddianame halen bende duruyor. Atilla Türker'in ifade belgeleri, haberleri doğrusunda dava açılmasına karar verilmiştir diye. O davanın işte duruşmalarından biri bugündü. Tanık olarak gittim, ifade verdim. Bak nasıl mutluyum. Yani şöyle mutluyum, her şey ortaya çıksın.
Tabii.
Erzurum, Antalya, Fenerbahçe, Beşiktaş.
Kamu görevi yapıyorsunuz. Bu kamu ilgilendiren bir görev. Yani burada kulüpler kişisel zenginleşme aracı olabilir mi?
Yani
ama gördüğümüz kadarıyla değil mi? Bağımsız Denetleme Kurulu'nun raporu, mahkeme kayıtları, mahkemeye sunulan belgeler bize bunu gösteriyor.
Yani
insanlar kulüpleri kullanarak kişisel zenginleşmişler. O dönemin Erzurum Spor Başkanı, o dönemin Antalya Spor Başkanı aralarında bir ticaret yapmışlar ama futbolcu Antalya Spor'un futbolcusu, parayı ödeyen de Erzurum Spor. Yani tüzel kişiler burada kullanılmış bir kişisel zenginleşme aracı olarak.
Evet. Daha detaylarını reklamdan sonra anlatacağız izinle.
Az sonra birlikteyiz.
Tabii.
Atilla Türker'le Markaj devam ediyor.
Sevgili Atilla Türker'le sohbetimiz devam ediyor. Bir kez daha hatırlatalım. Galatasaray haklı sebeplerle Yunus Belhanda'nın sözleşmesini feshettiğini beyan eden bir açıklama yaptı. Yunus Belhanda ile yollar ayrıldı erkenden. Sevgili Atilla abi, şimdi Erzurumspor'la Antalyaspor arasında gerçekleşen bu dava, yani mahkemeye intikal eden bu transfer meselesi, şüpheli transfer meselesiyle ilgili ayrıntıları açıklamıştık. Yeri geldiğinde hatırlatırız ama ben merak ediyorum, Erzurum'a gittiğinizde Cumhuriyet Başsavcısına ifade vermek için.
Evet.
Orada ne konuştunuz? Erzurumspor konuya nasıl bakıyor? Erzurumspor dirayetli bir biçimde bu davanın arkasında duruyor mu? Tabii olay kamu davası haline geldi. Uzlaşma falan olamaz.
İstiyorsan kronolojik anlamda anlatayım. Tabii. Murat Duymuş'la birlikte gittik o zaman. Hatta Erzurumspor'un ikinci başkanının makam odasında oturduk, konuştuk. Çok daldan dala atladık. Laf lafa açtı. Hı-hı. O sırada aynen şunu söyledi ikinci başkan. Dedi ki, Mert Nobre bizim futbolcumuz dedi. Pazarlık yaptık dedi. Bir yıl önce de futbolcumuz dedi. Fakat şunu söyledik kendisine, sen fazla para istiyorsun, üstelik menajerine 50 bin euro komisyon verdik demiş Erzurumspor. Mert Topra demiş ki, benim hiçbir zaman menajerim olmadı ki.
Meğer kim benim menajerim dedi.
Hiç menajerim yok dedi. Menajerim yok. Ha, o şekilde başka bir insan birilerine 50 bin euro daha verilmiş. Geçelim bunu. İsim
yani
isim verir.
Erzurumspor yönetimi kendilerinden para alan kişinin Mert Topra ile hiç ilgisi olmadığını, bırakın menajerlik ilişkisini, hiç ilişkisi olmadığını bilmiyor mu?
Danışıklı dövüş.
Bilmeden para ver.
Yani
artık Mert Nobre'ye bunu nasıl söylüyorlar? Yani bunu bilmedikleri halde Mert Nobre'ye söylemek ne demek ki?
Ama bir önceki yönetim yapıyor bunu.
Bir önceki yönetim.
Tabii. Bir önceki yönetim iddia şu ki, Ali Demirhan yönetimindeki kişiler bunu yapıyor. 50 bin euro alıyor menajer Sezer Bravo. Oysa kesinlikle Mert Topra'nın böyle bir menajeri yok. Sezer Bravo'ya artık niye veriliyor? Nasıl veriliyor? O 50 bin euro verildikten sonra ne oluyor? Paylaşılıyor mu?
Peki,
birilerine mi gidiyor?
Antalyaspor'un bedava verdiği Erzurumspor oyuncular Sezer Bravo'nun oyuncuları mı?
Bir kısmı. Tabii. Ben mesela başka bir futbolcu söyleyeyim. O süreci işte biraz önce söyledim. Halil İbrahim Tunay'la Onur Ramazan adlı iki kişi. Onur Ramazan kaleci oluyor aynı zamanda. Ben bu süreci yazdım belgelerle. Nihayetinde ben bunları nereden bileceğim? Bağımsız denetim şirketinin 20 sayfalık raporu. Olduğu gibi yazdım. Rakamları, miktarları, olayları, işte Antalyaspor bedava veriyor. Erzurumspor bedava aldı futbolcuyu. Sonra 650 bin euro dedi. Biraz önce söylediğim gibi senetleri Gültekin Gencer'e veriyor. Gültekin Gencer adına kesiliyor falan derken, o süreçte işte kaleci Onur Ramazan beni aradı. Dedi ki, abi dedi, haberin içinde şu var dedi. Benim menajerime de Sezer Bravo adında, evet dedim, 50 bin euro verilmiş öyle mi dedi. Evet dedim kardeş dedim. Abi dedi, ben öyle bir menajeri falan tanımıyorum, adını bile duymadım dedi. Düşünebiliyor musun? Yani bunlar kayıtlarda var. Bağımsız denetim şirketin raporunda var. Evet, bu nasıl olur dedi. Ben dedi oraya transfer olduğumun bile haberim yoktu dedi. Benim üzerimden hangi menajer niye alır bu Sezer Bravo dedi. Dedim ki kardeş, bağımsız denetim şirketin raporu. Bak olduğu gibi de yayınladım dedim. Ki haberde o da vardı. Belgesi vardı, yayınlandı. Velhasıl inanılmaz alengirli işler. O zamanki Erzurumspor mevcut yönetimi bir önceki yönetim hakkında bu Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunduydu. İşte biz de gittik, ifademizi verdik. Sonrasında Erzurumspor Kulübü'nün yetkilileri beni aradı. Atilla Bey, teşekkür ediyoruz, sayenizde dava açıldı dedi. Ki dava açıldı. Dava sürerken sonrasında bazı laflar geldi bana.
Ne gibi?
Erzurumspor geri vites yaptı.
Neden?
Ama göreceğiz. Efendim?
Neden geri vites yaptı?
Artık aralarında belli bir konuda anlaşma mı yaptılar? Veyahut da yani yanlış mı olayları yorumladılar? Veyahut da ne geçti? Bunun yorumunu kamuoyuna bırakıyorum ben.
Ama bu iş kamu davasına döndüğü için dava devam ediyor.
Tabii, kamu davası bu. Öyle geri vites atmakla olmaz. Yani gittim, ifademi verdim. Sonuna kadar da devam edeceğim. Bugün de hakim önünde çıktım. Dedim ki, aynen ifadem geçerlidir. Sayın hakim okudu. Dedi ki, bunları söylemişsiniz. Belgeler, evet dedim. Sözlerinizin arkasında mısın? Sonuna kadar arkasındayım. Yani içimden de şunu diyorum. Tabii bazıları dönerse dönsün. Sonuna kadar arkadaş. Yani Erzurumspor o zaman basın bülteni yayınlamıştı ben ifade verirken. Ne demişti? Bir önceki başkan hakkında, Ali Demirhan hakkında söylemediklerini bırakmadılar. Kamuoyuna duyuru diye. Ağza alınmayacak hakaretler, söylemler vardı. Sonra dava açıldı. Sonra ne oldu? İnsanlar kendi aralarında nasıl anlaşırlar bunlar? Yani dün siyah dediğiniz, dün beyaz dediğinize siyah, bugün siyah dediğinize beyaz olur mu? Ne gelişti, ne değişti? Sonuna kadar gidilmesi gerekiyor. O Erzurum kasasından çıkan para, Erzurum halkının parası veya vatandaşın, taraftarın parası. Keza Antalyaspor için de öyle. Yani Antalyaspor başkanı da benimle kaç kere görüşmek istedi, kabul etmedim. Erzurumspor'un eski başkanı da keza öyle. Sonuna kadar bunların sürdürülmesi gerekiyor. Yani evet. Bu kadar net. Bunlardan dönüş olmaz. Hani bazıları haksız, ben para sağladıysa menfaat sağladı mı değil mi? Bunu yüce yargı karar verecek. İşte bugün gittim ifademi verdim. Mesela Karabük dosyasında da öyle. Cumhuriyet Savcılığı'nın iddianamesi var. Birinci sırada ne mutlu bize ki bir basın mensubunun haberleri olarak yer alıyor, gösteriliyor. Onun dışında da çok sayıda kulüple ilgili olarak. Şunu özellikle belirtmek isterim ama.
İddianameyi esas teşkil etmiş sizin haberleriniz.
Evet,
ortaya
evet.
Çıkardığınız
her iki belgeler. İddianamede de birinci sırada Atilla Türkan'ın belgeli haberleri diye geçiyor. Şunu söyleyeyim unutmadan. Beşiktaş Kulübü bugüne kadar benim hakkımda hiçbir dava açmadı. Sadece Şafak Mahmut Yazıcıoğlu'yla ilgili olarak kendisi ve avukat arkadaşları çeşitli ithamlarda bulunmuştu benimle ilgili. Basın bülteni, Twitter kanalıyla veya ekranlarda yazılı basında. Ben de onun üzerine bir tweet atmıştım. Hani şimdi burada söylemek istemiyorum çünkü dava konusu halen. Bir lafa bakarım şeklinde başlayan bir tweet. Şafak Mahmut Yazıcıoğlu o doğrultuda beni Cumhuriyet Savcılığına şikayet etti. Ki iki ay önce arabulucu, uzlaştırmacı kelimeyi yanlış kullanmak için beni aradılar. Hayır, kabul, uzlaşmaya kabul değilim dedim. Geçen hafta dava açıldı. Açılan tek dava bu. Hakaret davası. Ha, onun dışında kulübün, büyük Beşiktaş camiasının yani büyük Beşiktaş kulübünün bana yönelik açtığı herhangi bir dava yok. Hani burada önemli olan Beşiktaş Kulübü'nün açmış olduğu dava. Yoksa herkes birbirini savcılığa şikayet edebilir. Sonuçta davaya da dönebilir. Ama önemli olan kurumsal düzeyde herhangi bir dava var mı yok mu? Şafak Mahmut Yazıcıoğlu sanal ortamda olayı çarpıtarak izah ettiği için ben konuya açıklık getirmek istiyorum. Herkes de bilsin bu olayı.
Ki tabii mahkemenin nasıl bir karar vereceğini de hep birlikte göreceğiz.
Göreceğiz.
Bu hakaret midir, değil midir, seksiz kimseye hedef göstermemiz. Sizin evet. Hakkınızda onlarca kötü söz, küfür, hakaret yapıldı değil
mi? Yaramı deşiyorsun Özgür. Evet.
Dolayısıyla
vallahi.
Yani siz yani şimdi son derece makul ve sükutta durmuşsunuz Atilla abi. Allah peygamber sabrı vermiş.
Allah razı olsun. Şu kadarını söyleyeyim. Kültür Hukuk Bürosu yani Şafak Mahmut Yazıcıoğlu'nun sahibi bulunduğu Kültür Hukuk Bürosu'ndaki avukatlar gece gündüz benimle ilgili menfaat sağlayan ketikçi, sözde gazeteci, şu gazeteci, gazeteci demeye utandığımız falan diye hasbelkader belki onların haberi yoktur da bunu da kimse yanlış anlamasın. Ben 42 yıldır bir gün aralıksız olmak kaydıyla spor muhabirliği yapıyorum. 42 yıldır. Hı. Yani bunu övünerek söylüyorum. İletişim Fakültesi mezunuyum. Ben sadece şahsımı korumak için o açıklamaları yapmadım veya belli bir duruşu şunun için gösterdim. Tüm gazetecilere yönelik bir saldırıdır bu. Yani onlar o kadar konuşacak. Avukat arkadaşlar gece gündüz saldıracaklar sözde gazeteci, tetikçi gazeteci, utanmaz gazeteci falan diye şahsıma yönelik hakaretler evet, yapacak. Evet, evet. Basın bültenleri yayınladılar. Yandaş medyada çıktılar. Yandaş gazetelerde demeç verdiler. Benimle ilgili basın toplantısı düzenlediler. Söylemek istemezdim ama şu kadar metrekarede yaşıyor zavallı gazeteci diye hedef gösterdiler. Şimdi bak onlar ceketlerini alıp gittiler. Ne güzel bak pırıl pırıl işimde.
Peki.
Biraz heyecanlı mı anlattım?
Gayet güzel oldu.
Gayet güzel oldu.
Sağ ol. Bu davanın takipçisi olacağız. Bakalım nasıl bir sonuç çıkacak. Anlattıklarınız Türk futbolundaki yozlaşmayı çarpıklığı.
Evet.
Son derece berrak bir biçimde ortaya koyuyor. Yani evet. İnanılmaz şeyler olmuş.
Tabii.
Futbolcunun evet. O dönem futbolcuydu Mert Nobre, Marcio Mert Nobre. Haberi yok ama onun bir menajeri olduğunu varsayarak
tabii.
Bu insana menajer olduğunu söyleyen, Mert Nobre'nin menajeri olduğu söyleyen insana para ödeniyor 50 bin euro.
Evet.
Ama Mert Nobre'nin bundan haberi yok.
Bu
kişiyle hiç ilişkisi olmamış, teması olmamış. Ne kadar ya bu yani anormal, bu cesaretin ötesinde başka bir zihniyetle yapılan bir eylem değil mi? Yani bu kadar olur mu?
Feci. Yani işin enteresan tarafı, bak gittik ifademizi verdik Murat Duymuş'la birlikte. Murat'la birlikte gittik daha doğrusu. Ben ifademi verdim. Sonrası olaylar güzel gelişti. Bir baktık Erzurumspor Kulübü'nden aradılar. Biz dediler bizim yönetim geri vites atıyor. Geri vites yapıyor daha doğrusu. Ya nasıl olur? Hani benim için fark etmez de şöyle fark eder. Vatandaş olarak beni ilgilendiriyor kardeşim. Hani bırak benim oraya gitmem gelmem sorun değil. Fakat arkadaş siz daha 3 ay önceye kadar eski başkan hakkında ağzı alınmayacak hakaretler, iddialar, ithamlar, eleştiriler, şunlar bunlar yapıyorsunuz. Beni veya belli kişiler arıyorsunuz. İfade verin, tanık olun diye çağırıyorsunuz. Bizler koşarak gidiyoruz. Ondan sonra ne gelişti, ne değişti? Bunu herkesin açıklaması gerekiyor. Ha şunu söyleyeyim. U dönüşü yaptıktan sonra Erzurumspor'un o dönemki yönetimi, yani 1,5 yıl önceyi kastediyorum veya 1 yıl önce Hüseyin Bey başkanlığındaki yönetimi kastediyorum.
Evet.
Basın toplantısında bir gazeteci arkadaşımız sordu Hüseyin Bey'e ki onun videosu bende duruyor, izledim. Diyor ki basın mensubu Erzurum'da yapılan bir basın toplantısında niçin geri adım attınız diye. Hüseyin Bey de şunu söylüyor. kol kırılır, yen içinde kalır. Bazı gelişmeler var. Kulübün menfaatleri doğrultusunda bunu yapmamız gerekiyordu. Nedir efendim kulübün menfaatleri? Dün ağır bir şekilde eleştirdiğiniz, ithamda bulunduğunuz insanla ilgili ne değişti de gelişti de bunları hep bilelim. Bak bugün gittim sabah 10.05'te hakime ifademi verdim. Hakim dedi bu söylediklerinizin arkasında. Tabii ki arkasındayım. Ha, bazıları arkasında olmayabilir. Yani o kişilerin, o kurumların bu işleri takip etmesi gerekirken kimse kusura bakmasın medya takip ediyor. Hı-hı. Onlar da sulandırmaya çalışıyor gördüğüm kadarıyla. Bakacağız Hı-hı. yarınlarda ne olacak.
Peki. Reklamlara gitmeden önce bir kez daha hatırlatalım. Belki kaçırmış olanlar vardır. Galatasaray açıkladı. Belhanda'yla sözleşme tek taraflı olarak haklı bir biçimde feshedildi diyor Galatasaray yönetimi. Çünkü yöneticilere hakaret etti. Son yaptığı açıklamada yayıncı kuruluşta bu açıklama çıktı diyor Galatasaray yönetimi. Ve tabii kulübün imaj değerlerini sarstı. Bu nedenle FIFA'nın oyuncularla ilgili sözleşme içeren hükümlerinin 14. maddesi gereği haklı bir fesih yaptık. Tek taraflı olarak Yunus Belhanda'nın sözleşmesini feshettik diyor Galatasaray yönetimi. Atilla abi söyleyeceğiniz bir şey var mı?
Valla güzel mesajlar geliyor o şeylerle ilgili. Ha, şu var, şu var, özür dileyerek söylüyorum. Şimdi ben son iki yayında sen de biliyorsundur cep telefonu numaramı veriyorum. Gayet de güzel oluyor. Evet. Dostlarla, futbol severlerle paylaşıyoruz, dertleşiyoruz. Hemen vereyim unutmadan. Tabii. Tekrarlıyorum yani. Tabii. Cep telefonu numaram 0549 371 0705. Tek ricam yayın 20-25 dakika bilemediniz yarım saat sonra bitecek. Yayın yani yayın bitmeden aramayın lütfen. Bir de mesaj atarsanız daha sağlıklı iletişim kurarız yani telefonu açmadan önce. Şimdi çok sayıda mesaj geliyor. Bizi aydınlattığınız için özellikle hem Erzurumspor ilgili hem de Galatasaray'la ilgili. Yani övgü dolu sözler olduğu için söylemek istemiyorum ama sana gösterebilirim. Bilirim yani tamam yayın sonrası. Tabii.
Peki.
Her zaman da bekliyoruz telefonları, iddiaları, hatta belgeleri. Yani öyle ya şimdi kiminle ilgili konuşursak, yazarsak sen de yaşıyorsun, ben de yaşıyorum. Diyelim ki Beşiktaş'la ilgili yazdık, çizdik. Herkes bizi Beşiktaş düşmanı olarak gördü. Haddimize mi bizim? Kendi çapımızda bir mütevazı gazetecileri bizler. Hangi kulüp olursa olsun hiç fark etmez. Yani elimizden geldiği kadarıyla iddiaları, olayları, belgeleriyle ortaya koymaya çalışıyoruz. Zamanı geliyor Fenerbahçe'yle ilgili yazıyoruz. Bu sefer eleştiriler daha değişik yönde geliyor. İşte Galatasaray'la ilgili belgeleri, menajer ücretleri, komisyonları, şunları bunları yazıyoruz. Hep tepki. Ha, gönül ister ki kimde ne belge varsa buyurun bak çok özgür bir ortamda çalışıyoruz, konuşuyoruz, yazıyoruz. Hani araştırın diyorlar. Tabii araştırıyoruz. Ama araştırırken de birileri bize belge konusunda yardımda bulunsun. Diyelim ki Fenerbahçe'nin transferleriyle ilgili daha uç örnek veriyorum mesela. Hangi futbolcu aklınıza ne gelebilirse onunla ilgili tabii ki gece gündüz çalışıyoruz ama bazı insanlar da avukatlar, muhasebeciler, kulüp görevlileri, muhalefet, şu bu falan destek verirse seve seve bizim için en büyük mutluluk nasıl bir santrfor gol atınca mutlu olur veya başka bir şey olur. Biz de gazeteci olarak belgelerle ortaya koyduğumuz zaman görevimizi yapmış olmanın huzurunu yaşıyoruz. O kadar basit.
Peki. Çok teşekkür ederim. Yaptığınız bu bilgilendirmeden dolayı kısa bir reklam arası devam ediyoruz.
Atilla Türker'le Markaj devam ediyor.
Bugün Miraç Kandili, hepinizin kandilini kutluyorum. Atilla abi, sizin de kandilinizi bir kez daha kutluyorum.
Teşekkür ederim. Ben de tüm İslam aleminin Miraç Kandilini kutluyorum.
Şimdi Gençler Birliği kongre kararı aldı. Geçelim mi yavaş yavaş Gençler Birliği'ndeki olaylara? Dün Mehmet Altıparmak'ın sözleşmesinin feshedildiği yönünde bir bilgi ortaya çıktı. Daha doğrusu bilgi ortaya çıkmadı. Böyle bir açıklama yapıldı. Acaba düşündüm şimdi. Bugün de kongre kararı aldı Gençler Birliği. Mehmet Altıparmak yeni gelebilecek yönetimle çalışır ya da çalışmaz, bu yeni yönetimin uhdesindedir fikriyle mi acaba böyle bir karar aldı? Mehmet Altıparmak'a böyle bir açıklama mı yapıldı? Tabii ortaya çıkan sonuçlar hiç de parlak değil. Kafam karıştı bu konuda. Siz Gençler Birliği'ni çok iyi biliyorsunuz. Nasıl evet. yorumladınız? Dünkü görevden alma meselesini, bugünkü kongre kararını.
Şimdi şöyle, kongre ne zaman? Bu ayın sonu herhalde bildiğim kadarıyla.
Hemen söyleyeyim, 28'inde.
28'inde.
Ayın 28'inde diyebiliyorum. Ama netleştirmem lazım.
Yani yollar ayrılmış ama normalde şöyle olması lazımdı. Mehmet Hoca, Mehmet Altıparmak ki çok değerli bir isimdir. Yani pırıl pırıl gerçek anlamda Mehmet Gençler Birliği'nin minik takımından yetişip
28 Mart'ta İlhan Cavcav tesisleri
genç doğru. takımda, profesyonel takımda oynamış. Son derece düzgün bir insandır, teknik adamdır. Şimdi normalde şöyle olması lazımdı. En azından benim mantığım şunu gerektiriyor. Kongreye kadar devam eder. Kongrede kim gelir? Ali gelir, Veli gelir veya Ali Bey gelir, Veli Bey gelir. Sonra otururlar Mehmet Altıparmak'la. Otururlardı daha doğrusu. Anlaşırlardı, anlaşamazlardı. Mehmet zaten dünya beyefendisi. birisi birisi Allah'a ısmarladık der, kulüpten ayrılırdı. Ama şu anda belli ki bir tatsızlık, huzursuzluk oldu. Dün Mehmet Altıparmak da kendi sosyal hesabından bir açıklama yaptı. Kendisine yakışacak şekilde çok beyefendi, düzgün bir açıklamaydı. Zaten öyle olması gerekir her şeyden önce. Ama şu anda Mehmet Altıparmak'ın da yolların ayrılması ayrı bir olay yani. Bu şimdi yeni gelecek teknik direktörle dördüncü teknik direktör olacak bildiğim kadarıyla. Oysa orada zamanında başkan ve yönetim değişseydi bunlara hiç gerek kalmazdı. Yani resmen Allah rahmet eylesin İlhan Cavcav nur içinde yatsın. İnanılmaz bir servet bıraktı, birikim bıraktı. Fakat oğlu Sayın Murat Cavcav bunu iyi değerlendiremedi. Yani şu kadarını söyleyeyim. İlhan abi öldüğünde, vefat ettiğinde kasada 60 milyon Türk lirasına yakın para vardı döviz kuru üzerinden. O para bitti. Şu anda borç 70 milyon Türk lirası. Yani 60 gitti, bir de 70 gitti. 130 milyon. Ortada ne var? Şu anda küme düşmeye en yakın takım var. Adeta içi geçmiş yabancılar var. Bin türlü şaibe var. Bu mu şimdi yöneticilik? Bu mu? Yani maalesef Murat Cavcav son derece kötü yönetti, yönetemedi. Etrafında bulunan 3-5 kişiyle birlikte kulübü batağa sürükledi. Şimdi yarınlarda Allah korusun takım düştüğü zaman, ki 2 yıl sezon önce de düştüydü, bilemeden 3 sezon önce İlhan Cavcav sezonunda düştüydü. O zaman çıktı, o zamanki şartlar müsaitti. Şimdi düştüğü zaman ortada Murat Cavcav kalır mı, yoksa ceketini alır gider de üzüntüsü tasası Gençler Birliği'ni gerçekten sevenlere mi kalır? Yani bir de onu yaşayacağız şimdi.
İkincisi doğru.
Tabii, tabii. Peki. Tabii.
Ne diyorsunuz? Yani çıkabilecek adaylar var mıdır? Çok kısa bir süre. Yani biz zaten Mart ayındayız. Ayın 10'u ve 28'inde var, kongre olacak. Var, ne
var.
Diyorsunuz?
Var. Mesela? Şöyle. Tabii Gençler Birliği, tek yakın olduğum kulüp Gençler Birliği kulübüdür. Ben Gençler Birliği kulübünde hasbelkader profesyonel futbol takımında oynadım İlhan Cavcav döneminde. Hatta İlhan abi bana çok sitem ederdi. Sana parayı az verdik diye mi sürekli aleyhime yazıyorsun Atilla diye bana sitem ederdi. Tabii o işin latifesi, ama İlhan abi kulübü resmen yani çok kötü durumdan müthiş bir duruma getirdi. Avrupa'yı tesisler yaptı. Fakat şu anda bakıyorsunuz borç batağı altında. Başkan adayı var mı? Gördüğüm, bildiğim bazı isimler var. Hayatımda hiçbiriyle telefonda da görüşmedim. O da ayrı bir mevzu, ama tanırım. Tanışıyoruz sosyal ortamdan veyahut da ara sırada olsa mesajlaşıyoruz. Bazı insanların, bazı beyefendilerin çıkacağını duyumu var bende. Var. Var. Bırakmayacaklar. Boş kalmaz.
Bizimle paylaşabilir misiniz?
Mehmet Soylu diye biliyorum.
Mehmet Soylu başka?
Mehmet Soylu, Arda Bey diye biliyorum. İki kişi aklımda yani.
Daha önce açıklama yapmıştı zaten aday olduğunu söyledi.
Değil
Arda
mi?
Bey.
Tabii, tabii, tabii.
Arif Ölmez çok önemli bir isim. İlhan Cavcav yönetimlerinde de hep yer aldı. Uzak durdu.
Arif'i iyi tanırım. Çok eski evet. arkadaşımdır. Evet. Çok değerli kardeşimizdir. Pırıl pırıl bir isimdir. Hatta İlhan Cavcav'ın sağ koluydu yıllarca. Ha, Arif'le bu süreçte özellikle son bir aydır, iki aydır görüşmedim. Zaten başkan vekiliydi. İlhan Cavcav döneminde de başkan vekiliydi. Murat Cavcav döneminde de başkan vekiliydi. Aday olur mu? Olsun artık. Yani o, içimden de o geliyor yani. Olsun. Hı. Yani kulübü iyi tanıyan, pırıl pırıl, ama tabii onun adına da şimdi bir de eski arkadaşım olduğu için onun adına da yanlış bir kelime kullanmak istemiyorum yani. Saygıda kusur etmemek adına böyle bir düşünce içindeyim yani.
Peki.
Yoksa Arif'i iyi tanırım yani.
Peki.
Bakalım, değerli bir isimdir, önemli bir isimdir. Ha, bunlar el birliğiyle, özür diliyorum laf, ne olur kusura bakma Özgür. Bunlar el birliğiyle, yani ortada Gençler Birliği var. El birliğiyle pırıl pırıl, yani dargınlar, kırgınlar birbiriyle barışsa, İyi bir yol bulunsa, el ele verilse. Yani orada da çünkü daha önceki yönetimde de, muhalefette de bayağı dargınlıklar, kırgınlıklar var. Yani bazı insanlar birbiriyle görüşmüyor şu falan, ama dönem birlik beraberlik dönemi. O anlamda söylüyorum. Gençler Birliği'nin ayağa kalkındırma dönemi. O bakımdan bir araya gelirlerse çok daha iyi olur diye düşünüyorum. Fakat şu var, Gençler Birliği'nin şu saatten itibaren kümede kalması mucize, mucize. Yani niye? Yanılmıyorsam eğer 27 hafta geride kaldı değil mi? 27, 13 maç falan var.
12 maç var.
12 maç var. Kaldı. 12 maçta sizin asgari en az bir 7 galibiyet falan almanız lazım Özgür. Gençler Birliği olarak. Yani şu anda bir kere 43-44 puan toplamanız lazım.
Evet,
yani
evet, evet.
Tahmini bu. 42 de olur, 44 de kurtarmayabilir.
Nasıl görüyorsunuz gençlerin şansını bu anlamda?
Yani çok zayıf. Yani ortada teknik direktör de yok. Yani sinirimden gülüyorum. Yani nasıl dilerim kalır. Şu anda puan 20-21 herhalde o. Bir o kadar daha toplamanız lazım. Ligin 3'te 2'sinde toplayamamışsınız siz onu. Tekrar 21-22 geri kalan 12 haftada yani siz 7 galibiyet almanız lazım. Şu ana kadar alamamışsınız. 7 galibiyeti kim nasıl alacak? Ha, gönül ister ki alsın. Yani koca Gençler Birliği kümede kalsın da diğerleri de armut toplamıyor bak. Ankara Gücü veya diğerleri üçer üçer topluyor puanları. Kolay iş değil. Çok zor, çok zor. Hani işin kötü tarafı, geçmiş dönemde düştüğünde kasada para vardı Özgür. Şu anda para da yok. Düştüğü zaman neyle sen idame ettireceksin hayatı? Elindeki futbolcuların parasını nasıl ödeyeceksin? Hepsi teker teker kaçıp gidecek mi? Nasıl olacak bu? Maaşları nasıl ödeyeceksin? Borçları nasıl ödeyeceksin? Hepsi ayrı bir muamma.
Kulübün borcu ne kadar? İlhan Cavcav vefat ettiği dönemde kulübün borcu ne kadardı? Şu an ne kadar biliyor musunuz?
Borcu yoktu. 60 milyon lira alacağı vardı.
Alacağı vardı.
Türkiye'de artısı kasası vardı. Artı olan tek kulüptü. Tek 60 milyon Türk lirasıydı. Euro dolar üzerinden şu anki Türk lirasını söylüyorum. Şu anda o 60 milyon bitti. Son genel kurulda borçlanma yetkisi aldı ve 70 milyon lirada borç var. Yani ben bunu kulübün en merkezi yerinden duydum. Yani enteresan olaylar var. Bak şu anda aklıma geldi. Taylan Antalyalı olayını yazdık değil mi? Ajans spor olarak, radyo spor olarak dile getirdik bunu. Neydi Taylan Antalyalı? Gençlerbirliği'nde oynuyordu. Erzurumspor'a gitti. Erzurumspor'a giderken Gençlerbirliği ile Erzurumspor arasında protokol imzalandı. Üçüncü bir kulübe gittiği takdirde %40'ını Erzurumspor Gençlerbirliği'ne verecekti. Sonra ne oldu? Bedava verildi. Güya. Sonra Galatasaray Taylan Antalyalı'ya 4 milyon imza parası veriyor. Taylan parayı aldıktan 2 gün sonra o parayı Erzurumspor'a veriyor. Bunun da senedini, sözleşmesini biz yayınladık Ajanspor olarak. Şimdi resmen muazzalı bir durum var ki. Yani kesin muazzalı bir durum var ortada. Şimdi bu süreçte beni hemen hemen herkes aradı kardeş. Ve o bizim yayınladığımız belgelerin üzerinde Ajanspor yazılı. Ajanspor. Şimdi Gençlerbirliği daha önce Futbol Federasyonu'na başvurmuş. Yani ortada bir şeyler dönüyor falan diye. Biz haberi yazmadan önce, yani bir yıl önce falan. İyi de şu süreçte Gençlerbirliği niye suskun? Niye hakkını aramıyor? Bilmediğimiz bir şeyler mi var? Yoksa el altından bazı olaylar, iddialar mı gerçekleşti? Yoksa o belgeleri Ajanspor adına veya benden Atilla Türker olarak isteseler, pırıl pırıl, tertemiz, kaşesiz, yani Ajanspor olmadan Futbol Federasyonu'na sunsalar, Murat Cavcav'ın sağ kolu beni aradı, sayende para kazanacağız Atilla abi dedi, 1 milyon 600 bin lira, yani %44 milyon liranın %40'ı 1 milyon 600 bin lira. E sayemde helali hoş olsun, estağfurullah, bizim görevimiz, bizim sayemizde falan değil, biz sadece kamu görevi yapıyoruz. Bu Gençlerbirliği lehine de olabilirdi, aleyhine de olabilirdi. E bu süreç ne? Hukuki yollara, yani Futbol Federasyonu nezdinde tekrar belgelerle başvurdunuz mu, yoksa dilim varmıyor ama bazı şeyler mi döndü olayın içinde? Hemen hemen her kulüp aradı beni. Olayın içinde, dışında, sağında, solunda. Her kulüp aradı. Aramayan bir kulüp var. Gençlerbirliği. Sadece bir belgeleri istemeleri bu kadar mı zor? Yoksa olayın üstünü mü kapatmak istiyorlar? Yani Gençlerbirliği kulübünün kasasına girecek olan 1 milyon 600 bin lira Türk lirası var kardeşim. Yani Uyuşmazlık Çözüm Kurulu dosyaya baktığı zaman fikir üretecek, karar verecek daha doğrusu. Büyük ihtimalle de Gençlerbirliği'ne bu para verilecek ama Gençlerbirliği konuda kolları sıvadı mı? Hemen hemen her konuda 2 günde bir basın bülteni yapan Gençlerbirliği Kulübü bu konuda niye sessiz? Acaba? Yani bunlar, ithamda bulunmak istemiyorum. Ama en azından biz görevimizi yapıyoruz. Teşekkür falan zaten beklemeyiz ama kamuoyunu aydınlattığımızda bir gerçek. Gençlerbirliği Kulübü'nün bu kadar sessiz kalması bana normal gelmiyor kardeşim.
Bakalım neler olacak kongrede ve kongre öncesindeki gelişmeleri takip edeceğiz.
Evet.
Sevgili Atilla Türker, çok önemli tespitlerde bulundu. Hakem hataları üzerine yapılan tartışmalar ve tabii yöneticilerin karşılıklı açıklamaları. Konya Spor maçından sonra var mı ekleyeceğiniz?
Şöyle, Fenerbahçe kulübünün yöneticisi Selahattin Baki'nin açıklamaları biraz tepki topladı gibi. Bu konuda da bazı dostlar, telefonum açık olduğu için veya numaram bilindiği için çok sayıda şikayet, tepki var ki ben de okudum Selahattin Baki'nin açıklaması. Sen nasıl yorumluyorsun? Yani açıklamasını, yanlış cümleler kurmak istemiyorum ama en azından Marco'ya hedef gösterip de...
Yani ben bir yönetici profili açısından değerlendirme yapabilirim. O takım bu takımdan ziyade ben yöneticilerin bu tür açıklama yapmasının doğru olmadığı kanaatindeyim. Evet. Bir başka takımın futbolcusuyla ilgili açıklama yapmak, isim vererek ve özellikle vurgulayarak bir takım diğer kulüpleri de galeyana getirebilecek nitelikte ifadeler kullanarak açıklama yapması taraftarı değil. Bunu yanlış buluyorum. Dolayısıyla ben şunu yapabilirim. Yani isim vermeden, yönetici olsam ben isim vermeden kendi takımla ilgili bir değerlendirme yaparım. Eğer hakem hatalarıyla ilgili bir sıkıntım ve serzenişim varsa bunu da makul ölçüde dile getiririm. Rakiplerden bahsederken de şu rakip, bu rakip, bu takımın şu oyuncusu demem asla. Çünkü bu doğru değil. Sadece isim vermeden ortada bir çifte standart olduğuna inanıyorsam çifte standarttan bahsederim. Aksini yaparsanız, isim vererek böyle hedef gösterir gibi konuşursanız gerçekten insanlar provoke oluyor. Yani öyle bir kitle var ki fanatizmin dibine düşmüş Atilla abi. Onları bu tür açıklamalar karşısında dizginleyebilmek, sakin kalmalarını sağlamak imkansız. Yani bunu zaten onlarca sorunla mücadele eden dünyada bunu hayatın temel sorunu haline getirmemek lazım. O yüzden özenli açıklamalar büyük bir önem arz ediyor. Evet. Ben özenli ve makul ağır başta açıklamalar yapan yöneticileri tercih ediyorum. Değil benim mi? Genel itibariyle hani o yönetici bu yönetici tabii. Bu takımın yöneticisi den ziyade genel itibariyle aklıma gelen bu.
Doğru diyorsun. Yani Selahattin Bey ismi önemli değil ama herhangi bir yöneticinin kalkıp da şu maçta şu oluyor, hedef göstermek, yani milletvekili gibi dokunulmazlığı mı var falan diye sanki biraz daha böyle iş rayından çıktı gibi. Geçmişte bu kadar var mıydı bilmiyorum ama ben hatırlamıyorum. Ama mutlaka olmuştur. O futbolcuya yönelik, rakip takımın futbolcusuna yönelik ama iş seviye biraz yani değişik boyutlara ulaştı gibime geliyor yani. Şaşırtıcı olmaması gerekiyor yani, şaşırtıcı derken. Yani bu işin ucu yok. Bu iş hani eleştirilebilir, hakeme de artık alıştık tepki gösterilmesi veya rakip takımın futbolcusuna, sahasına falan ama kalkıp da işte isim vererek hakemleri yönlendirmeye çalışmak gibi bir olay oluyor. Yani ben de olayın Fenerbahçe'si yani, Galatasaray'ında değilim.
Başka biliyorum, başka türlü yorumlayabilmek mümkün mü Atilla abi?
Yani
şu diyor ki ben izlerken marka onu yaptı, bunu yaptı. Bundan sonra hakemler buna dikkat etsinler ve kart uygulamasına gitsinler, etmiyorlar diyor. Yani bundan sonra Galatasaray'ın hangi maçı var? Deplasmanda Kayserispor maçı. O maça atanacak hakem üzerinde bir baskı unsuru mu bu? Ya da baskı unsuru olmayabilir. Belki hakem çok dirayetli çıkar. Doğru kararlar verir. Ayrı mesele. Ama bir baskı unsuru oluşturma teşebbüsü mü bu? Bence öyle.
Öyle.
Siz de bunu söylüyorsunuz.
Gayet tabii canım. Ben yumuşatarak söyledim. Yani doğrusu bu. Yani doğrusu bu derken maalesef yanlış bir yoldalar. Hedef gösteriyorlar. Yani seviyeye dikkat etmek gerekiyor öyle diye düşünüyorum. Yani bunu Fenerbahçe yapmış, Galatasaray'a hiç fark etmez.
Bunun kavgasını Trabzonspor işte taraftarlar falan yapıyor. Sonra işte olmuyor yani. Türk futbolunun bırakın nitelik değiştirmesini ve seviyesini yükseltmesini. Yani sürekli tartışmalarla, polemiklerle ilerleyen bir kaosun içinden kurtulamıyor Türk futbolu. Yani böyle bir kaosun içerisinde kalmak zorunda kalıyor. O yüzden bence yöneticilerin çok dikkatli konuşmaları lazım. Artık bu iyice gerilen, tavan yapan tansiyonu düşürmek lazım. Gerilen ortamı ortadan kaldırmak lazım. Yapıcı olmak lazım. Mustafa Cengiz de dün bir açıklama yaptı. Yani gene itibariyle mealen söylüyorum. Biz bunu ciddiye almıyoruz. Cevap vermek bile zul diyor Galatasaray Başkanı. Bu tavrı nasıl yorumluyorsunuz?
Vallahi esasında Galatasaray Kulüp Başkanı genel anlamda söylüyorum daha itidarlı, daha dikkatli ifadeler kullanıyor. Fakat yeri geliyor hem Ali Koç hem Galatasaray Kulüp Başkanı da yanlış demeçler verebiliyorlar. Yani Türk futbolunun marka değerini korumak için herkesin çok dikkatli olması gerekir diye düşünüyorum ben genel anlamda yani.
Evet. Hakem kararları konusunda sizin eleştiriniz var mı? Gerçekten maçların sonucuna %100 tesir edecek hakem hataları oluyor mu Atilla abi?
Şöyle söyleyeyim.
Bana sorarsan bence oluyor.
Oluyor tabii. Olmaz mı? Maalesef oluyor yani. Şöyle söyleyeyim. Yani Merkez Hakem Kurulu'na çok büyük bir destek vardı Serdar Tatlı ve ekibine. Özellikle genç hakemlere şans verilmesini Türkiye'deki başkanından medyasına, yöneticisinden teknik direktörüne kadar herkes destekledi. Fakat sonrasında genç hakemlerin önemli bölümü şansını iyi değerlendiremedi. Fakat sonrasında baktık Merkez Hakem Kurulu'nun hakem atamalarında da büyük yanlışlıklar olmaya başladı. Şimdi uzağa gitmeye gerek yok. Trabzon-Fenerbahçe maçında VAR hakemi Cüneyt Çakır. Tartışmalı bir karar. Bak doğrudur yanlıştır demiyorum. Onu ayrı bir tartışma konusu. Penaltı olayını kastediyorum. Fakat aradan 3 gün geçtikten sonra bu kez Galatasaray'ın maçına tekrar Cüneyt Çakır'ın verilmesi çok saçma, yanlış bir olay. Yani kafalarda soru işaretleri oluşuyor derken sağlıksız bir atama anlamında söylüyorum. Merkez Hakem Kurulu görevini iyi yapamıyordan ziyade dersine iyi çalışamıyor gördüğüm kadarıyla. Hani dikkatli olunması gerekiyor. Yani hakemler de maalesef son derece yanlış kararlar veriyorlar. Bu sezon hakemler sınıfta kaldı açık söylemek gerekirse.
Peki. Kısa bir ara vereceğiz. Reklam arası. Reklamların ardından programımız devam edecek.
Atilla Türker'le Markaj devam ediyor.
Devam ediyor. Atilla abi, Trabzonspor'un başvurusuyla ilgili çeviri de yapıldı ve bugün İsviçre'deki merkeze başvurusunu yaptı. Trabzonspor, Türkiye Futbol Federasyonu ve Türkiye Futbol Federasyonu kurullarının doğru yapılanmadığı ve bağımsız kararlar veremediğini söylüyor. Doğru. Tabii hukuksal olarak baktığımızda spor hukuku alanında bu kurullarda ya da uluslararası spor davalarında görev almış hukukçular net bir biçimde buradan sonuç çıkmaz diyorlar ama zaten Trabzonspor'un beklentisi sonuçtan ziyade sesini duyuruyor.
Aynen öyle. Aynen öyle.
Ne diyorsunuz? Kurullar, bağımsızlık, özellik hep bunlar teorik şeyler. Özellik ve bağımsızlık ancak yani bağımsız karar verebilme ve pratikte özellik mi? Türkiye Futbol Federasyonu yönetim kurulu yapısı ve kurulları ancak artık bıçak kemiğe dayandığı için böyle bir başvuruda bulunmak zorunda kaldık diyor Trabzonspor Başkanı.
Sonuna kadar Trabzonspor'un başvurusundan hiçbir şey çıkmaz. Ama iyi bir başvuru. Evet. Çünkü sesinizi duyurmanız gerekiyor. İsyan bu. İsyan bayrağı açıldı her şeyden önce. Yurt içinde ne kadar tepkinizi ortaya koysanız da sonuç alabileceğiniz bir şey yok. Şimdi Futbol Federasyonu'nun kurulları yani başta disiplin kurulu, tahkim kurulu, merkez hakem kurulu olmak üzere bağımsız mı, özgür mü, tarafsız mı derseniz bağımsızlığın B'si, özgürlüğün E'si, tarafsızlığın T'si yok. Nasıl yok? Bu kurullar nasıl kurulduğunu aylardır değil en az 3-4 yıldır yazıyoruz belgeli olarak. O kurullar kimler oluşturuldu? Hangi kulüplerin genel kurul üyeleri halen disiplin kurulunda bulunuyor? Hangi kulübün genel kurul üyeleri tahkim kurulunda başkan vekili veya üye olarak bulunuyor? Hangi kulüp başkanının avukatı şu anda tahkim kurulunun en yetkili ismi? Hangi ünlü futbolcunun, hangi büyük kulübün takım kaptanı veya sportif direktörünün avukatı şu anda tahkim kurulunda birinin yanında çalışıyor. Disiplin kurulu başkanıyla tahkim kurulu başkanı Kadıköy Koşu yolunda aynı odada çalışır mı arkadaş?
Böyle bir şey olabilir mi?
Yani Milli Piyango'da 150 kere en büyük ikramiyenin size çıkması gibi bir olay bu ya. 150 bin avukat, 149 bin avukat var Türkiye'de. Tesadüfe bakın ki disiplin kurulu başkanıyla tahkim kurulu başkanı Kadıköy Koşu yolunda aynı büroda çalışıyor. Nasıl oldu bu? Zamanında tahkim kurulu başkanı şu anki Murat Balcı'yı kastediyorum. 10 yıl önce girdi, sonra başkan vekili oldu. Bir yıldır da, bir buçuk yıldır da başkan. Onun yanında çalışan avukat arkadaşımız da Yüksel, Aytaç Yüksel yanılmıyorsam ismi. O da Murat Balcı'nın yanında çalışan bir avukat. O da disiplin kurulu başkanı oldu. Hayatın güzelliğine bakın. Özel hayatında yan yana aynı odada çalışıyorlar. Futbol nezdindeki davaları da tekrar birlikte görev yapıyorlar altlı üstlü. Hı hı. Şahane bir olay bu. Peki Murat Balcı kimin? Hangi kulüp başkanının avukatı? Veya aynı Murat Balcı. Bak belgeyi yayınladık. Dinleyen arkadaşlar yok. Arkadaş derlerse eğer ya Google'a girip baksınlar Murat Balcı menajer Atilla Türker diye yazdıklarında. Murat Balcı mevcut tahkim kurulu başkanı Profesör Doktor Murat Balcı belgeleri yayınladık. Türkiye'de top koşturan 6 yabancı futbolcuyu dolandırdığı iddiasıyla tutuklanan menajer İskender Çam'ın vekaletini 19 avukatıyla birlikte Metris cezaevinden üstleniyor. Bak dünyada ben böyle bir etik anlamda enteresan bir olay görmedim arkadaş. Tahkim kurulu başkanı dolandırıcılıktan tutuklanan menajerin, korsan menajerin avukatlığını aldı. Bunu defalarca yazdıktan sonra ne oldu biliyor musun? Daha komik, daha ironik bir olay. Menajer avukatı yani Murat Balcı'yı vekaletten azletti. Bak dikkatimi çekerim. İnanamıyorsun değil, inanılacak gibi
evet,
değil.
Evet, evet.
Menajer, bak korsan menajer, tahkim kurulu başkanı ki tahkim kurulu başkanı mevcut tahkim kurulu başkanı vekaletten azletti. Sadece Murat Balcı değil, yanında çalışan 19 avukatı da, o 19 avukat arasında hanımlardan birisi, mesela Türk futbolunun en önemli isimlerinden birinin avukatı Emre Belezoğlu'nun. Direkt söyleyeyim bak. Emre Belezoğlu'nun. Veya Göksel, Murat Balcı kim? Göksel Gümüşdağ'ın avukatı. Başakşehir Kulübü Başkanı. Ne oluyor? Başakşehir'in futbolcusu disiplin kuruluna gidiyor. Oradan indirilsin diye tahkim kuruluna gidiyor. Düşünebiliyor musun? Başakşehir Kulübü'nün başkanının avukatı tahkim kurulu başkanı olarak o dosyaya bakıyor. Uzağa gitmeyelim. Can alıcı örnek vereyim. Biz bunları 3-4 yıldır yazdığımız zaman millet gülüyordu veya okumuyordu. Şu anda Ali Koç isyan ediyor. Mustafa Cengiz isyan ediyor. Ahmet Nurçebi isyan ediyor. Ahmet Ağaoğlu isyan ediyor. İsyan etmekle kalmayıp da UEFA'ya, FIFA'ya kasa gidiyorlar. Niye? Zamanında bunlar doldurulmayacaktı. Bunlar uzaydan gelmedi bu isimler, bu disiplin kurulu, tahkim kurulu üyeleri. Göz göre göre geldi. Bunları yazdık o zamanlar. Şimdi herkes canı yanınca işte isyan ediyor. 4 yıl önce sevgili Özgür Sancar, hatırla Rize Spor Başakşehir maçı. Maç sonrası Başakşehirli futbolcular, bazı futbolcular Rizeli gazeteciler eşek sudan gelene kadar dövdüler. Normalde biliyorum disiplin yani talimatı çerçevesinde o futbolcuların alması gereken minimum ceza 8 ve 10 maç. Saldırı, kavga, şu bu falan. Sonra ne oldu biliyor musun? Emre Belezoğlu'na sadece para cezası, 50 bin Türk lirası para cezasıyla kurtuldu. Emre Belezoğlu o zaman Başakşehir'in futbolcusu, kaptanı. Sonra Yalçın vardı yanılmıyorsam. Kaleci vardı, Volkan vardı.
Babacan vardı.
Sonra bir kaleci kardeşimiz daha vardı falan. Bunlar disiplin kuruluna gittiler. 5 maçtan 3'e indirdiler. 3 maçtan 1'e indirdiler. Ama ya arkadaş, ortaktaki tabloya bak. Başakşehir kulübü itiraz ediyor indirilsin diye, kararı veren Başakşehir Kulübü Başkanı'nın avukatı, yani Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu veriyor bu kararı doğal olarak. Yani cezaların indirmeni zaten Tahkim Kurulu yapar. E bu nasıl bir mecra? Yani organik bağ yok mu burada? Düşün, Göksel Gümüşdağ'ın avukatı Emre Belözoğlu'nun cezasının indirilip kaldırılmasını veya Yalçın Ayhan'ın veyahut da işte Volkan Babacan'ın cezaları falan sulandırıldı. Sonunda ne? Ki o gazeteci çocuk da geldi özür diledi burada. Olacağı bu işte.
Evet,
yani gazeteciye de artık ne diyeceğimi yani de bilemiyorum yani.
Bu, Atilla abi, yani.
Yani ben pranga mahkum olacağım bilsem insanların...
Söyleyecek hiçbir şey yok. Yorumsuz bence.
Yorumsuz. Ama bu zaman, o zamanlar bunlar yaşandığında millet gülüyordu. Kimse tepki koymuyordu. Ah ne güzel diyordu. Bak şimdi Ali Koç diyor ki biz bu takvim kuruluna inanmıyoruz. Kimse inanmıyor. Ben de inanmıyorum ama biz 4 yıldır inanmıyoruz diye yazıyorduk. Hmm. Güvenmiyoruz diye yazıyorduk. Mustafa Cengiz de aynı şeyi söylüyor. Ahmet Nurçebi benzerini söylüyor. Bak Trabzonspor Avrupa'ya açıldı. Ne olacak bu iş? Bu iş ancak şöyle olur kardeş. 7 kişi disiplin kurulunda 7 kişi bulunuyor. Tahkimde de 7 kişi bulunuyor. Merkez Hakem Kurulu 9 kişiden oluşuyor.
Evet.
Bu iş sağlıklı olarak oluşturulur. Nasıl oluşturur? Amerika'yı yeniden keşfetmeye gerek yok. Avrupa'da nasılsa bizde de olur. Avrupa'da diyelim disiplin kurulu 32 kişilik bir havuzda oluşuyor. 32 avukat var yani. Kimin davası? Misal diye söylüyorum. Türkiye ayağından örnek vereyim. Fenerbahçe'nin. Fenerbahçe'nin Türkiye'de veya Galatasaray, yanlış anlaşılmalar meydan vermemek için düzelteyim. Açıklık getireyim daha doğrusu. Galatasaray kongre üyelerinin tahkim kurulunda, disiplin kurulunda bulunduğu bir ortamda Galatasaray'la ilgili sağlıklı karar verilebilir mi kardeş? Zaten o disiplin kuruluna, tahkim kuruluna sağlıklı kararlar, adil kararlar verilsin diye adamlar alınmıyor, verilmiyor, yerleştirilmiyor. Adil kararı herkes verir. Talimat zaten kara kaplı defter 104 madde ama 75 maddesi öylesine maddeler. Esas cezai maddeler 25 madde falan. Yani tekme, tokat, tükürük, şike, doping, şu bu falan cezaları. Onu ortadan zaten herkes verir. Hukuk fakültesi mezunu olan herkes verir. Önemli olan adil kararlar vermek değil günümüz işleyişinde. Günümüz derken son 20-25 yılı kastediyorum. Önemli olan kendi kulübünün lehine kararlar verilmesi. 7 maç alması gereken futbolcuyu nasıl 3 maçta kurtarırız diye kurullara o adamlar sokuluyor. Hı-hı. Yahut da 2 maç alması gereken teknik direktöre veya futbolcuya nasıl 7 maç çakılır, 5 maç çakılır diye o kurullara adamlar yerleştiriliyor. Sonra bak iş nerelere gitti. Kırmızı kart gören oyuncuyu sudan sebeplerle, saçma sebeplerle, Rafael'i kastediyorum, yanlış oyuncu numarası yaptılar. Oyuncu tedbire uymamadan sağ kenarında durdu, hakemin üzerine yürüdü maçtan sonra. O cezalar ne olacak? Bak o gündür bugündür oynuyor. Rafael. Kim Rafael? Başakşehir'in futbolcusu. Bunu kulüp başkanları, diğer kulüp başkanları bilmiyor mu? Futbolcular bilmiyor mu? Hakemler bilmiyor mu? Herkes biliyor. Ama kimin canı yanarsa o zaman isyan ediyor kardeşim. Yeni oluşturulacak, mevcut disiplin kurulunda, tahkim kurulunda yapacağı Türk futbolunun en büyük hizmet şudur. İstifa etmek. Yeni dönem sonunda dilerim görevden ayrılırlar. Çünkü Türk futbolu çok büyük bir kaos içerisinde. Yeniden pırıl pırıl insanlar gelir. Diyeceksin ki şimdi mevzuatı hatırlayayım da sonra Atilla Türker bilmiyor demesinler. Şimdi bu kişiler disiplin kurulu, takip kurulu, merkez hakem kurulunun görev süresi mevcut başkan ve yönetim kuruluyla sınırlıdır. Ki 2,5 yıl daha önlerinde süre var. 4 yıldır bunların. 1,5 yılı geride kaldı. 2,5 yıl daha var. Ha ne olur? Her yıl Haziran ayında Mali Genel Kurul var. Mali Genel Kurul'da gündeme maddeler yerleştirilir. Denilir ki seçim. Ha, benim edindiğim bilgi de bu yönde. Mevzuat buna uygun mu? Veyahut da bir engel var mı? Benim edindiğim kadarıyla yok.
Peki.
Ne olur? Yeni bir kurullar gelir. Yeni kurullarla yeni bir heyecan, yeni bir düzen kurulur.
Merkez Hakem Kurulu Başkanı Serdar Tatlı'nın annesi Fatma Tatlı vefat etmiş. Başsağlığı diliyorum Sayın Serdar Tatlı'ya. Kişisel anlamda bir hukukumuz vardır. Görüşürüz. Bu göreve gelmeden önce de eksik olmasın. Sık sık radyo programlarımıza katılarak katkı sağlamıştı. Rasim Öztekin için bir kez daha başsağlığı diliyoruz. Büyük oyuncu ve Galatasaray Divan Kurulu üyesi. Size de güzel mesajlar geldi. Onlardan bir tanesi Bülent Erdem'den. Enerjinize, takipçiliğinize hayranım diyor Atilla abi size.
Ay sağ olsun.
Çok teşekkür ederim.
Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun.
Tekrar görüşmek dileğiyle.
Görüşmek üzere. Çok teşekkür ediyoruz. Herkese saygılarımı sunuyorum.
Atilla Tüker'le Markaj sona erdi.
Tekrar yayınlanan programı dinlediniz.